Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Sorumluluğun Farkında Olmak başlıklı yazıyı sunuyoruz. İnsan düşünen varlık, konuşan canlı şeklinde tarif edilir. Fakat insanı sorumlu varlık olarak tanımlamak daha kapsamlı bir tanım olsa gerek. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak görevlendirilen insanın bu ağır görevi ona aynı zamanda ağır bir sorumluluk da yüklemektedir. Zira o göklerin, yerin ve dağların bile yüklenmekten çekindiği emaneti yani sorumluluğu yüklenmiştir. Allah Teala göklerde ve yerde olan her şeyi insanın emrine vermiş, kendisine eşya üzerinde tasarruf kabiliyet ve gücüyle donatmıştır. Kendisine verilen bu kabiliyet, güç ve imkanlar elbette ağır bir sorumluluk gerektirir. İnsan herhangi bir canlı değildir, mükerremdir, eşref-i mahlukattır. Hayvanlar işlediklerinden sorumlu tutulmazlar, zira akıl ve irade sahibi değillerdir. Bununla birlikte Mevla'nın fıtratlarına yerleştirdiği bir içgüdüyle yavrularını besleme, koruma ve büyütme sorumluluğunu hissederler. Bu hususta kendilerini tehlikeye bile atarlar. Tavuğun civcivlerini koruması için güçlü düşmanlarına karşı tavır alması gibi, hayvanlar bile fıtri olarak belli bir sorumluluk hissederken, her şeyin emir ve tasarrufuna verildiği insanın sorumsuz olması asla düşünülemez. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde insanın bu sorumluluğuna işaret edilmektedir. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Allah'a dönüş hesap vermek içindir. Nitekim hadis-i şerifte bu durum şöyle ifade edilmiş. Ademoğlu dört şeyden hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Gençliğini nerelerde yıprattığı, ömrünü nerelerde harcadığı, malını nereden kazandığı ve nerelere harcadığı. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlemişse onun cezasını görecektir. Dünyada sorumsuz kimse yoktur. Yaşadığı sürece herkes ya yönetici veya yönetilendir. Yönetenler idare ettiklerinden, yönetilenler de kendilerine emanet edilen işlerden sorumludur. Bu sorumluluğu Hazreti Peygamber kapsamlı şekilde şöyle açıklıyor. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin reisi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Sorumluluk duygusu, insan hayatına yön veren, onu gayesiz yaşamaktan, başıboşluktan kurtaran bir rehberdir. Bu duygunun köreltilmemesi ve daima canlı tutulması gerekir. Bu duygu zayıfladığı nispette insan insanlıktan uzaklaşır. Böylece hem kendisi hem de yaşadığı toplum için problem haline gelir. İnsanın gerçek anlamda insani bir hayat sürebilmesi, yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak görev ifa edebilmesi için Mevla ona peygamberler ve kitaplar göndererek vazifelerini en ince detayına kadar bildirmiştir. İnsan bu görevleri yerine getirip getirmeme durumuna göre dünya ve ahirette mutlu veya mutsuz olacaktır. Herkes kazandığına, amellerine karşı bir rehindir. İnsanın sorumluluğu gücüyle orantılıdır. Zira Allah hiç kimseye gücünün üstünde sorumluluk yüklemez. İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu Rabbine karşıdır. Şirkten uzak olarak ona inanmak ve bu imanın gereği olarak ona karşı kulluk görevlerini gücü nispetinde ifa etmek sorumluluğun gereğidir. Yaradanını tanımayan, onun bahşettiği sayısız nimetleri görüp şükretmeyen kimseden hayır gelmez. Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla yaşamak, kişinin Allah'tan geldiğini, ona ait olduğunu ve sonunda ona döneceğini idrak etmekle mümkündür. Kendisi dahil her şeyin Allah'a ait olduğuna inanan kimse, yaratılanlara Yaradan'dan ötürü sevgi ve şefkat gösterir. Başta Allah'ın emaneti olan bedenin hakkını vererek, onu kulluk görevini hakkıyla ifa edecek, başkalarına faydalı olabilecek kıvamda tutar. Onu maddi ve manevi anlamda geliştirip olgunlaştırır. Maddi ve manevi hastalıklara karşı dirençli kılar. Beden ve ruh sağlığı olmadan yararlı iş yapmak mümkün olmaz. Kendisine karşı görevlerini yerine getiren insan, diğer sorumluluklarını da yüklenmeye hazır hale gelir. Aile efradına karşı görevlerini ifa için harekete geçer. Zira sağlıklı bir aile, hem kendini hem de huzurlu bir toplum için olmazsa olmazdır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Allah'ın emaneti olan eş ve çocukları helal gıdalarla beslemek, onları dini, insani ve ahlaki ölçüler içinde yetiştirmek en önemli sorumluluklardandır. Başta anne baba, diğer yakınlar, komşular, iş ve mesai arkadaşları, muhtaçlar, dinine, rengine, diline, mülkiyetine bakılmaksızın bütün insanlar bizim sorumluluk alanımıza girer. Keder ve sevinçleri, dert ve tasaları onlarla paylaşmak, yaralara merhem olmak, iyi insan ve iyi Müslüman olmanın alametlerindendir. Tolstoy ne güzel söylemiş. İnsan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır. İyi Müslüman olmanın şartı da budur. Sizden biri kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. İnsanlara karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bitkilere, çevreye ve hayvanlara karşı da sorumluluğumuz vardır. Gereksiz yere ağaç kesmek, çevreyi kirletmek, hayvanlara eziyet etmek ağır vebal ve sorumluluk örneğidir. Hazreti Peygamber, nefes alıp veren her canlıya iyilik etmek sadakadır buyurmuşlardır. Müslüman dünyada olup biten her şeyden sorumludur. Bu sorumluluğu ona Allah yüklemiştir. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder, Allah'a inanırsınız. Bu emretme ve men etme her türlü imkan ve fırsat kullanılarak yerine getirilir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sizden birisi bir kötülük görürse, onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse, ona karşı kalbiyle buğz etsin. Buysa imanın asgari gereğidir. Peygamberlerin hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadele, bu sorumluluğun ifadesidir. Hazreti Peygamber, dini tebliğ için Taif'e bunun için gitti, uğradığı işkencelere bunun için katlandı. İlk Müslümanlar bu sorumluluğun gereği olarak mallarını, yurtlarını terk ederek Habeşistan'a, Medine'ye hicret ettiler. Sorumluluk hisseden, gereğini yapmak için her türlü darlık ve zorluğa katlanır. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyen Akif'imiz bunun en canlı örneğidir. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık diyen Üstad Necip Fazıl, başkasının duymadığı dertleri bile duyup acı çeken gönül eridir. Kendini işlenen bütün suçların faili hisseden, bu suçların önlenmesinde katkısı olmadığı için kendisini suçlayan, yangının yayılmasını, geminin delinmesini önleyemediği için dövünen insan, sorumluluğu derinden duyan insandır. Uyursan belki dünyanın başına bir iş gelir diyen yazar, sorumluluk hassasiyetini harika şekilde ifade etmiş oluyor. Kendini bir şeyi koruyup gözetmekle memur edilmiş sayan, uyuduğu takdirde görevini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşamak için gözünü dört açan birisi olarak görüyor. Kendini dünyanın gidişatından tek sorumlu görüyor. Sorumluluk şuuruna sahip insan, ben varsam herkes var, ben yoksam kimse yok diyen insandır. Kimse olmasa bile tek başına ben varım diyebilen insandır. Kahramanlık böylelerinin şanıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de ilk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Sorumluluğun Farkında Olmak başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi de Dr. Adem Ergül imzalı Hak Dostlarında İnsan İlişkileri 1 başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanın kalitesi ilişkilerindeki kaliteyle ölçülür. İletişim uzmanlarının da ifade ettiği gibi insan, ilişkileri içinde sürekli yeniden tanımlanan bir varlıktır. Her bir ilişki tarzının size kattığı ya da sizden eksilttiği bir değer vardır. Bütün ilahi kitapların ve peygamberlerin gönderiliş hedeflerinden biri ve belki de birincisi, insanın ilişkilerini sıhhatli bir zemine oturtmaktır denilebilir. İnsanın Allah'la ilişkisi, insanın kendiyle ilişkisi, insanın İnsanla ilişkisi. İnsanın kainatla yani tüm varlıkla ilişkisi gibi çok sayıda ilişkiler ağından bahsetmek mümkündür. Biz burada özellikle insan-insan ilişkisine dair belki uzunca sürecek bir yazı dizisine başlamak istiyoruz. Bu alanı çok önemli görüyoruz. Zira ilişkiler ahlakımızın dışa yansıyan yönleridir. Ahlak seviyemizin ise imanımızda, kulluğumuzda, hayat kalitemizde, huzurumuzda, dünya ve ahiretimizde ve nihayet Rabbimizin katındaki değer ölçümüzde doğrudan bir ilişkisi vardır. Ahlakının yüceliğine Rabbimizin şehadette bulunduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, ''Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.'' Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, ahlak yönüyle en güzel olanıdır. Kıyamet günü, amellerin tartılacağı terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek başka bir şey yoktur. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Kişi güzel ahlakı sayesinde geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan kimselerin derecesine yükselir. İlişki kalitesi itibarıyla zayıf ve hastalıklı fertlerden oluşan bir toplumun huzuru da, terakkisi de düşünülemez. Aziz ümmet, kendi içinde ilişki kalitesi belli bir kıvamı yakalamış kimselerden oluşan ümmettir. Seviyesiz ilişkilerin cereyan ettiği ailelerde, iş ve arkadaş çevrelerinde, devlet ve millet hayatında hiçbir zaman arzulanan saadet ve başarı elde edilemeyecektir. Müslüman coğrafyada bugün yaşadığımız sıkıntıların en büyük sebeplerinden biri hiç şüphesiz iç ve dış ilişkilerdeki zaaflarımızdır, hastalıklı hallerimizdir. Öyleyse huzurlu fert ve huzurlu toplum için ilişkilerimiz üzerinde yeniden düşünmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Böylesi bir ıslah ve ihsan yönelişi sıhhatli bir kulluk hayatımız için de bir zarurettir. Yukarıdaki nebevi beyanlar bu hakikatin en yüksek düzeyde hem uyaranı hem de müjdesidir. Bu yolculukta kılavuzumuz elbette medeniyet değerlerimiz olacaktır. Bu değerlerimizin kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın bize seçip gönderdiği rahmet peygamberi Efendimiz ve diğer peygamberlerdir. Onların isminde yürüyen peygamber varisi salih alim ve ariflerimizdir. Elbette insanlık ailesinin bu değerlerle çelişmeyen tecrübe birikimleri de bizim için önemlidir. Zira fıtratın ve vicdanın sesi hakikatin sesidir. Biz bu yazı dizisinde daha çok hak dostlarının insan ilişkilerindeki davranış modellerinden hareketle konuyu ele alacağız. Zira onlarda görülen güzellikler, Hakk'a kurbiyetin tabii bir tecellisi ve Allah Resulü'nün izini takip etmedenin güzel bir meyvesidir. İbni Ataullah el-İskenderi der ki, Hak Teala seni nefsinle baş başa bırakacak olursa, kötülüklerin ve ayıpların saymakla bitmez. Fakat Yüce Mevla senin üzerinde ikram ve ihsanlarını tecelli ettirecek olursa, işte o zaman da met edilecek güzelliklerin saymakla bitmez. Kul Hakk'a yakınlıkta, kurbiyette mesafe kat ettikçe cemali ve kemali artar. Tasavvufi eğitimin hedefi olan tezkiye, arınma ve terakki, sonuçları itibarıyla insanın hem zahiri ve hem de batini uzuvlarında ve melekelerinde eserleri görülen bir terbiyedir. Bu itibarla insan kemal yolculuğuna devam ettikçe ahlak ve davranış olarak latafet ve zarafet bakımından da tekamül etmelidir. Böylesi bir güzelleşme zuhur etmiyorsa hakikatte yol yürünmüyor ve ilerleme sağlanamıyor demektir. İslam terbiyesi kişiler arası ilişkilerde müseccel hak ve hakikat düşmanları hariç sulh, sükun, ülfet, muhabbet, latafet, zarafet ve nezaket içinde bir insan idaresini esas alır. İnsan ünsiyet eden yani kaynaşabilme istidadında olan bir varlıktır. Bu özelliklerinin ortaya çıkması için tezkiyeye, terbiyeye ihtiyaç vardır. Tezkiye hem kötü vasıf ve temayüllerin temizlenmesini ve hem de fazilet ve olgunlukla mücehhez hale gelmeyi ifade eder. İnsaniyet melekeleri dumura uğramamış, kendini kin, haset, fesat ve düşmanlıkta kilitlememiş her bir insanla bir şekilde ilgi ve ilişki kurulabilecektir. Bu anlamda herkeste geçimli olabilecek bir ülfet düzeyine erişmenin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Mısır'da başarılı bir valilik vazifesi icra etmiş olan Amr İbni As radıyallahu anha, bunu nasıl gerçekleştir diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Etrafımdaki her bir insanla aramda bir ip varmış gibi düşündüm. Bu ip gerilip kopma noktasına yaklaşınca onu biraz gevşetirim. Gereğinden fazla gevşediğini hissettiğim andaysa onu hemen gererim. Böylece bütün insanlarla ilişkimi belli bir denge içinde devam ettiririm. Dışlanan her insan, muhalif ya da düşman safına destek veren bir konuma itilmiş demektir. Bunun yerine herkesi bir şekilde daire içinde tutabilmek, feraset, basiret ve dirayetli bir liderlik ister. Aşırı gideni dengelemek, geri kalanı ilerletmek, uzaktakini yakınlaştırıp yakında olanı şımartmadan büyütmek gerçekten firaset ve basiretli bir yönetim üslubu gerektirir. Adalet herkese eşit davranmak değil, herkese hak ettiği muameleyi gösterebilmektir. Hak dostları, güzel ahlakları sayesinde birbirine zıt karakterleri bile bir arada tutmayı başaran gerçek iletişim kahramanlarıdır. Onların bu başarılarının arkasında yatan sırları Rabbimizin lütfettiği ölçüde ilerleyen yazılarımızda ele alacağız. Ancak şu kadarını söyleyelim ki onların iletişimlerinin merkezinde gönül vardır. Yani hem kendi gönüllerinin arı duru oluşu, Rabbe teslimiyeti, tazarrusu, genişliği ve herkes hakkında hayır dilemeleri vardır. Hem de muhataplarının gönüllerini nazarı itibara almaları vardır. Nefislerini merkeze alan hesaplardan kurtulmanın verdiği safiyetle adeta gül alırlar, gül satarlar. Huzurda olmanın enginliğinde ve derinliğinde huzur soluklar ve etraflarına da huzur raihaları yayarlar. Sever ve sevilirler. Niyazi Mısri bu hakikati bir beytinde şöyle ifade eder. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ayar kalmadı. İnsan ilişkileriyle gönül genişliği ya da darlığı arasında yakın bir ilgi vardır. Hak dostlarının gönülleri, iman, İslam ve İsa'nın kemal derecesinde yaşanma azmiyle genişlediğinden tüm varlıkta ülfet ve muhabbet üzere bir ilişki geliştirebilmişlerdir. İnsan ilişkilerinde herkesle aynı ölçüde bir ilişki seviyesini gerçekleştirmek elbette mümkün değildir. Fakat her ilişkide adaleti gözetebilme faziletine ermek gerekir. Bilindiği gibi adalet eşitlik demek değildir. Herkese ve her şeye hak ettiğini layıkı veçh ile verebilmektir. Buysa ilim, irfan, hikmet ve basiret ister. İşte hak dostları kendi aralarında seviye ve derece farkları olsa da bu masariyete büyük oranda erişmiş bahtiyarlardır. Bunun içindir ki insan ilişkilerini ele alırken onların ölçülerine ve davranış modellerine daha fazla yer vermiş olacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan bu giriş yazımızı Sahibül Vefa Musa Efendi'nin konuyla ilgili sözleriyle bitirelim. Nezaketin de bir hududu yok. Şahsa göre değişir. Nazik bir insan, daha nazik bir insanın yanında kaba saba kalıverir. Hem nezaketli olunacak hem de hakikat söylenecek. Bazı insan aşırı yumuşak oluyor, onu virt edinmiş oluyor. Ben herkese bila istisna dinli, dinsiz, geçimli olacağım diyor. Halbuki tebliğciler, mürşitler her şeye göz yummazlar. Kimisine çok iltifat ederler, kimisine yüzünü asar, ağzını bile açtırmazlar. Hak, hukuk, adalet beraber yürüyecek. Nezaketin içinde. Bazı insanlar vardır, naziktir, herkese geçimlidir. Evet efendim diye devamlı baş sallar. Adam dedikodu, gıybet yapar, o da ona başını sallar. Yalan olduğunda ona iştirak etmiş olur. Ölçülü işleri ancak Cenab-ı Hak nasip eder. Bilhassa fesadın, hasedin, hubbu riyasetin kalpten çıkması lazım. Gelecek ay hak dostlarının kendileriyle ilişkileri notuyla yazı burada noktalanıyor değerli dinleyenlerimiz. Doktor Adem Ergül imzalı Hak Dostlarında İnsan İlişkileri 1 başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun.